Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tekasür Suresinin 1 ila 8. ayetlerini Kur'an-ı Kerim karelerinden Minşavi'nin kıraati ile dinleyelim. Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Mal, mülk ve servette çoklukla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi. Öyle ki kabirleri bile ziyaret ettiniz. Hayır, ileride bileceksiniz. Yine hayır, ileride bileceksiniz. Hayır, eğer siz kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız, andolsun o çılgınca yanan ateşi de elbette görecektiniz. Sonra onu hiç tartışmasız kesin bir gözle aynel yakin görmüş olacaksınız. Sonra da o gün kesin olarak nimetten sorguya çekileceksiniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Hordad 1401, Hicri Kameri 9 Zilkade 1443 ve Miladi Takvimle 9 Haziran 2022 Perşembe. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için sunacağım akşam haber bülteni ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla gazeteci Sayın Mehdi Tanrı Kulu ile Türkiye'de göçmen sorunu konusunda yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Velayet Güneşi'nden ve Türkiye gündemini dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Reisi İran'ın bir adım bile geri adım atmayacağını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararına sert tepki gösterdi. İran, Yemen'de daimi ateşkese vurgu yaptı. Atina, İran petrolünü iade edecek. İran'da son 24 saatte koronavirüsten sadece bir kişi hayatını kaybetti. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacak Cumhur İttifakı adayının kendisi olacağını belirtti. Şimdi haberler. Cumhurbaşkanı Reisi düşmanlara hitaben İran milletini kaç kez denemek ve yetkililerinin sözlerini dinlememek istiyorsunuz. Kararnamelerin çıkarmasıyla geri adım atmayacağımızı zannediyorsunuz. İran bir adım bile kendi tutumundan geri adım atmayacak ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Zeyd İbrahim Reisi bugün Çarmıhal Bahtiyari'de çeşitli halk kesimlerine hitaben yaptığı konuşmada, düşmanın İran'ın nükleer sanayi, modern askeri sanayi ve gelişmiş otomotiv sanayiyi kazanmasını istemediğini işaretli, ancak gençlerin iradeler savaşında düşmanı hayal kırıklığına uğrattığını vurguladı. İran petrolünü taşıyan tankere zorbalıkla el konulmasına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın vurkaç döneminin geride kaldığını kanıtladığını, birine el koydular, ikisine el koyduk ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında İran aleyhinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'ndan çıkan kararnameyi işaretli, kararnamelerin çıkarmasıyla İran'ın kendi tutumundan geri adım atmayacağını belirtti. İran, Tahran'a karşı karar alan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na tepki gösterdi. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda dün yapılan oylamada 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarması kabul edildi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde daimi temsilcisi Büyükelçi Mihail Ulyanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada kararın 2 hayır, 3 çekimser oya karşılık 30 evet oyla kabul edildiğini duyurdu. İran'a karşı alınan kararda yönetim kurulunun, ajansın İran'ın nükleer programının barışçıl olarak sürdürülmesinin sağlanması için ortaya koyduğu çabaları güçlü bir şekilde desteklediği öne sürüldü. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na tepki gösterdi. Hatipzade, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Amerika ve 3 Avrupa ülkesi barışçıl bir nükleer programa sahip olan ülkeye karşı yanlış hesaplamalar ve bilgilendirmelerden kaynaklanan bir kararı ilerletmeye çalışıyorlar dedi. İran'ın nükleer faaliyetlerinin şeffaf olduğunu belirten Hatipzade, İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile en yakın işbirliği içinde olan ülkedir ifadesini kullandı. İranlı sözcü, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nun İran karşıtı kararının destekçilerini bu eylemin müteakip sonuçlarından sorumlu tutarak, Tahran'ın bu karara uygun şekilde yanıt vereceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı ise İran karşıtı ajans kararına tepki göstererek, bu karar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün aceleci ve dengesiz raporuna ve Siyonist rejimin yanlış ve sahte bilgilerine dayanmaktadır ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ajansla işbirliği ve etkileşim sürecini zayıflatmaktan başka bir sonuç vermeyecektir, dedi. Öte yandan İran'ın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi'nde daimi temsilcisi Muhammed Rıza Gaibi, yönetim kurulunda İran karşıtı kararın kabul edilmesini şiddetle kınadı ve İran'ın ajansa yönelik politikasında ve yaklaşımında haklı olduğunu belirterek gerekli adımları atacaklarını söyledi. Çin'in Viyana'daki Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Yardımcısı Wang Chang, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın İran karşıtı kararını eleştirerek İran'a baskı yapmak nükleer sorunu çözmeye yardımcı olmuyor dedi. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre Wang, dün günün erken saatlerinde yapılan ajans yönetim kurulu toplantısında Amerika, İngiltere, Fransa ve Almanya tarafından önerilen ve İran'ı nükleer güvenlik sorunları nedeniyle kınayan bir karar alınmasına Çin'in karşı oy kullandığını söyledi. Wang, baskı kampanyasının sorunları çözmeye yardımcı olmayacağını, aksine gerilimi arttıracağını ve sorunu tırmandıracağını, bu nedenle Çin'in ilgili ülkelerin böyle bir kararla İran'a baskı yapmasına karşı olduğunu belirtti. Wang Chang, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu toplantısından çıkan böyle bir çatışmacı hamlenin yalnızca İran ajans işbirliğini tehlikeye atacağını, nihai ve kritik aşamada olan kapsamlı ortak eylem planı anlaşmasını yeniden canlandırma müzakerelerini baltalayacağını ifade etti. Çin'in güvenlik önlemleri konusundaki anlaşmazlıkların diyalog ve işbirliği yoluyla çözülmesi için ajans ve İran'ı desteklediğini söyleyen Wang, şimdi acil görev İran nükleer müzakerelerini sonuçlandırmak ve kapsamlı ortak eylem planını en yakın tarihte rayına oturtmak dedi. İran'ın tüm güvenlik sorunlarının o zamana kadar çözüleceğine inanıyoruz diyen Wang, mevcut İran nükleer krizini başlatan Amerika'nın mümkün olan en kısa sürede siyasi kararlar alması ve İran'ın nükleer müzakerelerde erken bir anlaşma için zorlandığı şeklindeki meşru endişelerini aktif olarak yanıt vermesi gerektiğini kaydetti. Çinli diplomat, ilgili tüm taraflar diplomatik çabalar için gerekli koşulları ve sağlıklı ortamı yaratmalı diye konuştu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'nda dün yapılan oylamada 30 üye ülkenin oylarıyla İran'a karşı karar çıkarması kabul edilmiştir. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi nezdinde daimi temsilcisi Büyükelçi Mihail Ulyanov, Twitter'dan yaptığı açıklamada kararın 2 hayır, 3 çekimser oya karşılık 30 evet oyla kabul edildiğini duyurdu. İran, Tahran'a karşı karar alan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu'na sert bir şekilde tepki göstermiştir. İran İslami Şura Meclisi Yemen İşleri Komitesi Başkanı Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisini sürdürülebilir ateşkes meselesini takip etmeyi ve siyasi çözümü gündeme taşımayı tavsiye etti. İslami Şura Meclisi Yemen İşleri Komitesi Başkanı Hüccetül İslam Muhammed Rıza Mir Tacreddin'i İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen'de 2 aylık ateşkesin uzatılmasını memnuniyetle karşıladığına işaretle bu ülkeye yönelik ablukanın kaldırılması zaruretini vurgulayarak aksi takdirde mazlum Yemen halkı arasındaki insani krizin yoğunlaşacağını ifade etti. İranlı yetkili Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisini sürdürülebilir ateşkes meselesini takip etmeyi ve siyasi çözümü gündeme taşımayı tavsiye etti. İslami Şura Meclisi üyesi sözlerinin devamında Yemenlilerin kendi topraklarını saldırganlar karşısında savunduklarını ve meşru haklarını takip ettiklerini söyledi. İran'ın Atina Büyükelçisi Ahmed Naderi, Yunan makamlarınca alıkonulan Lana tankerindeki petrolün İran'a iade edileceğini duyurdu. Yunanistan, Amerika'nın talebi üzerine alıkoyduğu İran petrolü hakkındaki kararından Tahran'ın 2 Yunan tankeriyle misilleme yapmasından sonra geri adım attı. Yunan medyasına göre İran petrolü taşıdığı için Amerika'nın talebi üzerine Yunan makamlarınca alıkonulan Lana isimli tankerdeki petrole ilişkin alıkoyma ve başka gemiye transfer kararının iptal edildiği bildirildi. Eğriboz Temyiz Mahkemesi, İran'ın konuya ilişkin itirazlarını kabul ederek sorgu hakiminin tankerdeki 107 bin ton petrole el koyma ve başka gemiye aktarma kararını iptal etti. Buna göre Yunan Mahkemesi kararının ardından Amerika tarafından kiralanan Ice Energy petrol tankerine transfer edilen İran petrolünün de Lana'ya iade edilmesi gerekecektir. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Hint tüccarları İran'da yatırım projelerine davet etti. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, bugün Yeni Delhi'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Hindistan Başbakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı ile görüştü. Emir Abdullahyan ziyaretinin devamında bugün Mumbai'de Hint tüccarlar ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda Bakan Emir Abdullahyan, İran ve Hindistan arasındaki ticareti derin ve tarihi olarak niteleyerek, İran ve Hindistan'ın Çabahar Limanı'nda çok iyi yaklaşım sergilediklerini vurguladı. Emir Abdullahyan, İran'da petrol ve doğalgaz ve de petrokimya sektöründe Hint tüccarlarının faaliyeti için bol imkan ve kapasitenin bulunduğunu ifade ederek, Hint tüccarları yatırım için İran'a davet etti. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro'nun cumartesi günü İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. İran'ın bildirdiğine göre Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, Tahran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ile bir araya gelecek. Reis'i ve Maduro, ikili ve heyetler arası görüşmelerde İran-Venezuela ilişkilerini ele alarak bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunacaklar. Daha önce Venezuela lideri Maduro, El Meyadin kanalına verdiği röportajda İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin daveti üzerine yakında Tahran'ı ziyaret ederek yüz yüze görüşmelerde bulunacağız. Yeni anlaşmalar imzalayarak işbirliğimizin sürecini hızlandıracağız demişti. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Dairesi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve kayıp sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte sadece bir kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 202 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece hem vaka ve hem kayıplardaki düşüşle birlikte virüs kaynaklı toplam can kaybı 141.343 ve vaka sayısı ise 7.233.319 oldu. COVID-19 hastalardan 409'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada bugüne kadar iyileşen hasta sayısı da 7.057.938'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı. Tahran'dan akşam haberlerimiz Türkiye ve bölge gelişmeleriyle devam ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki erken seçim olmayacağını belirterek, "Seçim önümüzdeki yıl Haziran ayında yapılacak, Cumhur İttifakı'nın adayı benim," dedi. AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenerek, "Habire seçim tarihi belli olsun diyorsun. İşte söylüyorum, seçim önümüzdeki yıl Haziran ayının ortasında yapılacak," dedi. Bu zat şimdi de Cumhurbaşkanlığı peşinde koşuyor. Bunu delikanlıca yapmak yerine dolambaçlı yollarla gerçekleştirmeye çalışıyor diyen Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerini şöyle sürdürdü. "Şahsım ve aile fertlerimizle ilgili yeni iftiralar üretiyor. Bugün bir dava daha kazandım. Kararlar geldikçe Bay Kemal adına hayır yapıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye'yi yine sizlerle inşa edeceğiz. Dağlardan açan çiçekleri, sırmaların saçan altın güneşi, uğrunda canlar feda edilen istiklaliyle bu gazi şehir, milli mücadelede düşmanı denize döktüğümüz yerdir." İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 34 düzensiz göçmen görevlendirilen sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 7 Haziran saat 1.15 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen, tespit edilen lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen, görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerdeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile Erivan'da bir araya gelen Lavrov, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında Ermenistan ile Türkiye arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Lavrov, "Biz de Ermeni-Türk ilişkilerindeki normalleşme sürecini memnuniyetle karşılıyoruz. Bu aynı zamanda bölgedeki durumun genel olarak iyileşmesine katkıda bulunmalı," diye konuştu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise Erivan'ın Ankara'nın Ermenistan ile Türkiye arasındaki müzakere sürecini Erivan-Bakü süreciyle ilişkilendirmeye çalışmasını yapıcı bulmadığını, fakat Türk tarafının sınırı açmaya hazır olduğu yönündeki açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını söyledi. Türkiye'nin olası Suriye harekatına tepki gösteren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türk işgaline karşı direneceklerini söyledi. Esad, Moskova'nın Suriye'nin müttefiği olduğuna işaretle, Rusya savaşını sadece NATO'nun genişlemesi meselesine bağlamamak gerektiğini vurguladı. Rusya'nın organı Russia Today'in Arapça servisine konuşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Rusya'nın Suriye'nin bir müttefiki olduğunu vurgulayan Esad, Rusya savaşının sadece NATO'nun genişleme politikasıyla bağlantılı olmadığını belirterek, bu savaş komünizmden ve hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan önce bile durmadı. Bu savaş sürüyor ve Rusya burada uluslararası dengenin bir parçası olarak kilit bir rol oynuyor. Rusya bu savaşı kazanır ve dünya arenasındaki siyasi konumunu güçlendirirse bu bizim de zaferimiz olacaktır," dedi. Türkiye'nin olası Suriye harekatına ilişkin Suriye lideri Esad, Türk işgaline karşı direneceklerini söyledi. Esad, "Tabii ki saldırı yapılırsa ilk aşamada halk direnişi olacaktır. Şu anda Suriye ordusu ülkenin her yerinde bulunmuyor. Fakat askeri durum doğrudan bir çatışmaya izin veriyorsa kesinlikle bunu yapacağız," açıklamasında bulundu. Siyonist Başbakan Naftali Bennett'in bulunduğu uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'ye giderek Abu Dhabi Havalimanı'nda Dışişleri Bakanı tarafından karşılandı. Arap medyasının bildirdiğine göre Bennett'i havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan karşıladı. Ziyaretin Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın daveti üzerine gerçekleştirildiği belirtildi. Siyonist İsrail rejimi son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri ve komşu ülkeler başta olmak üzere Kuzey Afrika ve Arap Yarımadası'ndaki ülkelerle bir normalleşme dönemi içerisine girmiş durumda. Tel Aviv ile Abu Dhabi 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzaladılar. Türkiye'nin yayın organlarından Kudüs Televizyon Kanalı Başkanı Nurettin Şirin, Siyonizmin İslam ve insanlığın önemli mikrobu olarak 5700 yıllık mazisi olduğunu belirtti. Nurettin Şirin, merhum Necmettin Erbakan'dan naklen şöyle dedi: "Siyonizm tıpkı bir timsah gibidir. Alt çenesi Amerika, üst çenesi Avrupa Birliği, kuyruğu İsrail ve gövdesi de müttefik olan Müslüman ülkelerdir." İşgal rejimi İsrail'in altyapı tesisleri bir kez daha yoğun siber saldırılarına uğradı. Sabine News Telegram kanalı bugün Iraklı bir hacker tarafından Siyonist rejimin altyapı tesislerine ve Tel Aviv borsa sistemine yoğun siber saldırı düzenlendiğini, söz konusu sistemin erişilmez olduğunu bildirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da ateş açtığı Filistinli bir genci şehit ettiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada İsrail rejimi askerlerinin El Halel'in kuzeyindeki Halhul semtinde ateş açtığı 27 yaşındaki Muhammed Faiz Ebu Ayhur'un şehit olduğunu belirtti. Ve Amerika'da nükleer madde taşıdığı iddia edilen V-22 Osprey uçağının Doğu Kaliforniya'da düştüğü 5 mürettebattan 4'ünün öldüğü bildirildi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Müslümanların birliğine vurgusuyla ilgili. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Siyonistlerin İslam dünyası için baş belası olduğuna işaretle, Siyonist rejimiyle normalleşmeye doğru hareket eden devletlerin bu rejim tarafından istismar edildiğini kaydetti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneyi, dün hac yetkililerini kabul ettiği görüşmede, Siyonistlerin plan ve komploların ifşa edilmesinin hac merasimi sırasındaki en gerekli işlerden olduğunu, milletlerinin talebinin aksine Amerika'nın talebi üzerine Siyonist rejim ile normalleşmeye doğru hareket eden devletlerin bu toplantılar ve görüşmelerin onların Siyonist rejim tarafından istismar edilmesinden başka bir sonucu olmadığını bilmeleri gerektiğini kaydetti. İslami uyanışla sonuçlanan gelişmeler öncesine kadar Arap ve Siyonist rejim arasındaki ilişkiler ağırlıklı olarak uzlaşma planları gibi konular üzerine odaklıydı ve kendini Arap ülkelerinin lideri olarak gören Suudi Arabistan, Filistin meselesini zımni olarak desteklediğini göstermeye çalışıyordu. Ancak Suudi Arabistan'da Bin Salman'ın veliaht olarak seçilmesiyle işgal rejimiyle ilişkilerin normalleşmesi gündeme getirildi ve devamında Suudi politikalarını izleyen 4 Arap ülkesi bu rejimiyle ilişkilerini normalleştirdiler. Birleşik Arap Emirlikleri Eylül 2022'de Amerika'nın eski başkanı, Donald Trump'ın arabuluculuğuyla Siyonist rejimle Abraham Anlaşması imzalayarak ilişkilerini normalleştirdi ve İsrail ile resmen diplomatik münasebetler kurmaya başladı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Bahreyn, Sudan ve Fas da Abraham Anlaşması'na dahil olup bu rejimle ilişkilerini normalleştirdiler. Kuşkusuz işgalcilik, insanlık dışı eylemleri ve insan hakları ihlalleriyle bilinen Siyonist rejim, hiçbir zaman bölgede Müslüman milletlerin menfaatlerini güvence altına alan barışçıl ilişkilerin peşinde olmamıştır ve bölgede tecritten çıkma ve siyasi, kültürel ve askeri etkinliğiyle İslam toplumunu zayıflatma ve yayılmacı politikasına devam etme gibi hedeflerini takip etmektedir. Ürdünlü uzmanlardan Hesam Ayiş, Ürdün ve Siyonist İsrail'in normalleşen ilişkilerinin çok cılız olduğunu, çünkü halkın ciddi şekilde buna karşı çıktığını, İsrail'in normalleşme anlaşmalarıyla bölge ve dünyada kendi çıkar ve menfaatlerini güçlendirmeye çalıştığını ve Arap ülkeleri pazarlarına girmeye çalıştığını, böylece kendini yalnızlıktan kurtarma peşinde olduğunu ifade etti. İslam İnkılabı rehberi beyanatının başka bir kısmında, İslam ümmetinin birlik simgesi olarak hac merasimine temasla Müslümanların birliğinin zarar görmemesi için elden gelenin yapılması gerektiğini, çünkü Şii-Sünni arasında anlaşmazlık dahil ihtilaf oluşturmanın İngiliz oyunlarından olduğunu vurguladı. Müslümanlar arasında anlaşmazlık çıkarmak ve İslam mezhepleri arasında ihtilafları belirgin hale getirmek, her zaman İngiltere ve Amerika'nın Müslümanlar ve İslam toplumuna karşı en önemli girişimlerinden olmuştur. Bunun en bariz örneği, Şiilikte şiddet ve radikal bir tablo sunmaya çalışmanın en önemli özelliği olan İngiliz Şii hareketidir. Bu gibi hareketler Sünni ve Şii Müslümanlar arasında anlaşmazlık çıkarmaya ve dini siyasetten ayırmaya çalışıyorlar. Gelinen aşamada bu hareket onlarca uydu ve site üzerinden anlaşmazlık ve tefrika amaçlı programlar yayınlamaktadır. Bunlar ağırlıklı olarak İngiltere veya Amerika tarafından finanse ediliyor. Müslümanlar arasında herhangi bir anlaşmazlığın patlak vermesi, İslam ümmetinin gücünü zayıflatacağı açıktır. İşte düşmanların istediği de budur. Çünkü böylece onlar kendi hedef ve planlarını kolay şekilde takip edebilirler. İslam İnkılabı rehberinin beyan ettiği gibi, İngiliz Şiisi ve Amerikan Sünnisi aynı makasın iki ağzı gibidir. Müslümanları birbirine düşürme peşindeler. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Birleşmiş Milletler'in Siyonist rejimin Filistinlilerle gerginliği tırmandırma rolüne itirafıyla ilgili. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Araştırma Komisyonu yayınladığı bir raporda, Siyonist rejim İsrail'in işgal topraklarında Filistinliler ile çatışma ve gerginliğin esas sebebi olduğunu belirtti. Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu Başkanı ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi Eski Başkanı Navi Pillay yayınladığı raporunda bu münakaşa ve çatışmalar hakkında yapılan araştırma sonuçlarının korsan İsrail'in ağırlıklı olarak sorumlu olduğunu gösterdiğini belirtti. Uluslararası Komisyon geçen sene Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından 13 Nisan 2021'de işgal toprakları ve Filistin'de insan hakları ihlalleri konusunda araştırma yapmak için görevlendirildi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin raporu birkaç boyuta sahiptir. Birincisi, yerleşim alanları inşaat faaliyetlerinin devam etmesidir. Siyonist rejimin Filistinlilere karşı en önemli stratejisi yerleşim faaliyetleri ve işgalci yaklaşımını sürdürmesidir. Siyonist rejim işgal altındaki Filistin topraklarında yerleşim alanı inşaatına devam edip Filistinlilerin toprakları ve evlerine el koyarak onları tehcir etmek suretiyle çatışmaların yaşanmasına sebebiyet veriyor. İkinci boyutu işgal rejiminin Filistinlilere karşı uyguladığı ayrımcılıktır. İşgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria başta olmak üzere bu toprakların ana sahipleri olan Filistinlilere karşı uygulanan ayrımcılık, Filistinliler ile İsrail rejimi arasında yaşanan gerginlik ve istikrarsızlık üzerinde ciddi şekilde etkili olmakta. Bu çerçevede Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Filistinlilerin topraklarının İsrail rejimi tarafından işgal edilip Filistin milletine karşı yapılan ayrımcılık, Batı Asya'nın bu bölgesinde aralıksız süren istikrarsızlık ve gerginliğin esas sebebi olduğunu bildirmiştir. Raporda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararnamelerinde de vurgu yapıldığı gibi, İsrail tarafından bu topraklar üzerindeki işgal ve bölgede şiddet sarmalının bitmesi açısından hayati önem taşıdığı deklare edilmiştir. Üçüncü boyutu yerleşimciler tarafından şiddetin uygulanmasıdır. Siyonist yerleşimciler, İsrail rejimi askerlerinin desteğiyle Filistinlilere karşı şiddeti tırmandırmış ve hem 12 günlük savaş ve hem de son bir senede başta Mescid-i Aksa etrafı olmak üzere sık sık çatışmaların yaşanması için zemin oluşturmuş. Dördüncü boyutu Gazze ablukasıdır. Siyonist rejim 2007 yılından şimdiye kadar Gazze'ye yönelik havadan, karadan ve denizden abluka uygulamakta. Bu durum Gazze'nin dünyanın en büyük üstü açık hapishanesi haline dönüşmesine yol açmıştır. Bu yüzden Gazze sakinleri en kötü şartlarda yaşamaktalar. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne göre Gazze ablukasının Filistin ve Siyonist rejimi ilişkilerinde krizide ve şiddete yol açmaktadır. Beşinci boyut ise Siyonist rejimin Filistinlilere karşı işlediği cinayetleri için cezalandırmamasıdır. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne göre Siyonist rejimin cezalandırmaması Filistin halkının öfke ve rahatsızlığını arttırmış ve şiddetin tırmanmasına zemin sağlamıştır. Uluslararası camia Siyonist rejimi işlediği cinayetler ve ihlalleri için cezalandırmadığı gibi zaman zaman bu rejimi destekliyor. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin raporunun yayınlanmasından sonra Siyonist rejimin Birleşmiş Milletler temsilcisi Ardan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkan Yardımcısı olarak tayin edildi. Filistin İslami Direniş Hareketi Ardan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurul Başkan Yardımcılığına getirilmesinin Filistin halkı ve dünyada barış ve adalet dostlarını rencide ettiğini ve uluslararası düzene bir hakaret sayıldığını kaydetti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la natawakka an tabanna bakir.
İran şey tarjistina i vushim ochen yet.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan herkese merhaba değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye İçişleri Bakanlığı Ocak ayından itibaren ülkelerine gönderilen kaçak göçmen sayısının 34.112'ye ulaştığını açıkladı sevgili dinleyicilerimiz. İçişleri Bakanlığı paylaştığı yazılı açıklamasında kaçak göçle mücadeleye yönelik sınırlarda alınan güvenlik önlemlerinin yanı sıra denetimlerin de arttığını belirtti değerli dinleyicilerimiz. Son sıralarda Türkiye'nin kaçak göçle mücadele operasyonları ve özellikle bu göçmenlerin Türkiye için büyük bir krize dönüştüğü konusunda çeşitli analizleri ve yorumları duyuyoruz gündemde. Özellikle Türkiye'nin bu konuyla ilgili siyasetleri ve tedbirlerinin ne kadar yararlı olduğu veya olmadığı konusunda da uzmanlar kendi görüş ve fikirlerini açıklıyorlar. Bugün sohbetimizde bu göç meselesiyle ilgili Türkiye'nin tedbirlerini ele almak istiyoruz. Türkiye hükümetinin nasıl bir politika izlediği konusunu uzman konuğumuzun penceresinden sizlere aktaracağız. Gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim Mehdi Bey katıldığınız için. Şimdi geçenlerde kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan operasyon çerçevesinde 4 katlı bir evin bodrum katından 24 kaçak göçmen çıktı Van'da. Ve şimdi bu haberin ardından da yine bu konuya dair raporlar ve aslında yeni haberler gündeme yansıdı. İçişleri Bakanlığı çok ciddi bir şekilde bu kaçak göçle mücadele etmeye devam ediyor. Şimdi bu göçmen krizinin nereden başladığına dair ilk önce size bir soru sorarsam nasıl bir açıklama yaparsınız bu konuda? Şimdi Türkiye'nin göçmen kriziyle ilgili siyasetlerini ve bu konudaki gelişmeleri nasıl takip ediyorsunuz siz?
İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum. Göçmen sorunu zaten bir ülkede siyasi, politik, ekonomik bir sıkıntı, kriz baş gösterdiği zaman ilkin göçmen sorunu gündeme gelmiş oluyor. Ve bu uluslararası bir boyut kazanıyor. Şimdi Orta Doğu buna çok müsait. Orta Doğu'da yaşanan bir siyasi kriz birdenbire göç dalgasına yol açıyor ve göç dalgası gittikçe bölge ülkelerini etkileyecek bir konuma geliyor. Hatırlarsınız Irak Saddam döneminde de Halatça katliamı döneminde Kürtler büyük oranda bir sayıyla Türkiye'ye göç etmek zorunda kalmışlardı canını kurtarmak için. Ve bu süreçte ciddi trajik olayların yaşanması da gündeme gelmişti. Ancak bu son yıllarda ise özellikle Orta Doğu'da yaşanan karmaşa, siyasi karmaşa ve özellikle de Suriye'de yaşanan gelişmeler ciddi bir göç dalgasının Türkiye'ye akmasına yol açtı ve yaşanan Türkiye'de de ciddi bir sosyal bunalıma yol açtı. Büyük sayıda Suriye vatandaşı birdenbire Türkiye'ye göç etmek zorunda kaldılar kendi yaşamlarını kurtarmak için. Türkiye'nin geliştirdiği politikalar da ilk dönemde işte onları sahiplenme ve yerleştirme biçiminde bir yaklaşım geliştirse de kısa sürede bunun yetmediği, buna cevap olunamadığı, buna gittikçe sayının artması Türkiye'yi de zorlayan bir konum kazandı. Özellikle Türkiye'deki yaşam sürecinde de göçmenlerle ilgili çok ciddi trajik olaylar yaşandı. Kültürel farklılıktan kaynaklı olarak birbirine saldırma hatta can kayıplarının yaşandığı olaylar da gelişti. Böylesi süreçler devam etti. Türkiye süreç içerisinde buna bir tedbir geliştirmek zorunda kaldı. Son dönemde geliştirilen tedbirler de bu kapsamda değerlendirildiğinde bunun da yeterince bir cevap olmadığı görülüyor. Bir karmaşanın halen devam ettiğini söylüyoruz. Türkiye her ne kadar geri gönderme konusunda bir politika izlese de zaman zaman Avrupa'dan işte destek alma konusunda bazı ekonomik para sağlama yani göçmenlere harcanan bedel olarak bu konuda bazı ilişkiler geliştirildi. Hatta 3 milyar dolar gibi zaman zaman telaffuz edilen rakamlar o. Ancak bunlar göç sorununun köklü çözümü için tabii ki yeterli değil. Göç sorununun çözümü ancak o ülkede yaşanan siyasi karışıklığın giderilmesiyle mümkün olabilir. Bu da Orta Doğu ülkelerinde istikrarlı bir demokratikleşmenin dışında hiçbir çözümün göç dalgasına çare olacağına ben inanmıyorum.
Tahran Radyosu.
Mehdi Bey, şimdi bu göç meselesiyle ilgili Avrupalıların yeterince Türkiye'ye destek olmamalarının sebebi nedir sizce?
Şimdi sorun aslında kökten eğer ki ele alınırsa Avrupa'nın da bu konuda ciddi hataları, yetersizlikleri vardır. Politikadaki yetersizlikleri vardır. Başta bir ülkede bir siyasi kriz başladığı zaman, bir savaş durumu ortaya çıktığı zaman buna uluslararası çapta doğru demokratik bir çözüm bulunması için bir çaba harcanmalıdır. Aslında Birleşmiş Milletler'in kuruluş amacı da aşağı yukarı bu çerçevede olmasına rağmen bu noktada Birleşmiş Milletler örgütlenmesinin de bu konuda yeterince sorumluluk üstlenmediği, sorumluluktan kaçtığı görülüyor. Çünkü bir ülkede bir savaş varsa insanlar kaçacak, yani canını kurtarmak için kaçacak. Bu bilinmeyen bir şey değil. Bu herkes, her devlet için geçerli olan bir durum. Böyle olduğu zaman öncelikle göçün önlenmesi için o ülkede sağlıklı, demokratik, hukuka dayalı bir iktidarın kurulması için uluslararası bir çaba, bir diyalog, bir işte tartışma başlaması gerekirken bunun aksi yapılıyor. Savaştan nemalanmaya çalışan bazı devletler ortaya çıkıyor. İşte silah fabrikatörleri, silah satıcıları birdenbire aktifleşiyor, onlara pazar doğmuş oluyor. Şimdi mantık böyle olunca uluslararası göçü önlemenin imkanı olmaz. Avrupa ülkeleri de bu konuda tabii ki başat konumda olduklarını görebiliyoruz. Büyük silah üreticileri Avrupa ülkeleri, onlardan biri Avrupa ülkeleri ve olunca tabii ki onlara da pazar doğmuş oluyor. Bir yandan göç önlensin, göç dursun gibi politikalar söylenirken diğer yandan alttan alta silahlar satılırsa o ülkede istikrar olmaz. O ikiyüzlük olur yani. Bu anlamıyla da tabii ki Avrupa ülkelerinin izlediği politikanın yetersiz, yanlış ve
özden yoksun olduğunu belirtmek mümkündür.
Doğru. Mehdi Bey, şimdi son olarak Suriye ile ilgili politikaların değiştiğine dair gündemde bazı haberler medyaya yansıdı. Türkiye yani Suriye hükümetiyle doğrudan irtibatı geçip diplomatik ilişkilerini yeniden canlandırma yönünde adım atabilir şeklinde yorumlara rastladık. Sizce bu konu gerçekleşirse bu göç politikasında ve göç kriziyle ilgili Türkiye için ne kadar yardımcı olacaktır bunu çözmede?
Şimdi Türkiye'nin Suriye ile ilişkileri başlı başına yeterli değil. Yani Türkiye'nin işleriyle ilgili demokratik bir diyaloğu geliştirme ihtiyacı vardır başta. Sorunun köklü çözümü için. Ha diyelim ki sadece Suriye devletiyle bir ilişki geliştirilir ya da ilişki normalleştirilir. O anlamda bir rahatlama, kısmi bir rahatlama belki sağlanır ama bu köklü bir çözüm olmaz. Yani esas çözüm olmaktan çok çok uzak olur. Çünkü bir demokratik istikrar ortaya çıkmadan, bir sistem, demokratik bir sistem ve anlayış hakim olmadan ne göçün önlenmesi mümkün olabilir, ne sağlıklı bir şekilde Orta Doğu ülkeleri arasında sağlıklı bir diplomatik ilişkinin gelişimi söz konusu olmaz. Bu anlamıyla da tabii Suriye'nin atması gereken adımlar var demokratikleşme alanında özellikle. Türkiye'nin bu bağlamda politikalarını, özellikle dış politikalarını gözden geçirmeye ihtiyacı vardır ki daha sağlıklı, daha demokratik, halkların iradesine dayalı bir gelişim ortaya çıkabilsin.
Evet. Efendim bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim Sayın Mehdi Bey.
Rica ederim. İyi çalışmalar.
Çok sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde gazeteci Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Bugünkü sohbetimizde Türkiye'nin göç kriziyle ilgili ve özellikle Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın bu krizi çözmede kararlı operasyonlarını sürdürmesi konusuyla ilgili uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttihat gazetesinde Siyonist İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyine fırlattığı füzelerin Suriye hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirilmesi, Amerika'nın İran'a yönelik düşmanca politikalarını sürdürmesi gibi haberler göze çarparken Kudüs gazetesinde İran ve Türkiye arasındaki uçuşlarda artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam İran Hava Yolları Kurumu sözcüsü İran ile Türkiye arasındaki uçuşların haftada 110 uçuşa çıkarıldığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ticaret son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. İran ve Türkiye yıllık ticareti yılda 30 milyar dolara çıkarmayı planlıyor. İslam İran Hava Yolları Kurumu sözcüsü Mir Ekber Rezevi yaptığı açıklamada şunları söyledi. İran Hava Yolları Kurumu Başkan Yardımcısı Hasan Hoşhu ile Türkiye Hava Yolları Teşkilatı Başkanı arasında yapılan görüşmede iki ülkenin hava taşımacılığı alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine vurgu yapıldı. Rezevi açıklamasının devamında bu toplantıda daha önceki mütabakatların uygulanmasının gerekliliği vurgulandı ve İranlı şirketlerin Türkiye'deki akaryakıt sorununun çözülmesi için her iki tarafın önerileri gündeme alındı ve incelendi dedi. Rezevi hava yolları firmalarının talebi ve yolculara daha fazla kolaylık sağlamak amacıyla İran ile Türkiye arasındaki haftalık uçuş sayısı da önceki 100 uçuştan her iki taraf için 110 uçuşa yükseldi diye kaydetti.
Tahran Radyosu.
Tahran. Risalet gazetesinde Siyonist rejim askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilere baskın düzenlemesi, Bahreyn'de siyasi tutuklulara destek gösterisi yapılması gibi haberlere yer verilirken, Cam-ı Cem gazetesinde İran'ın petrol dışı ticaret hacminde artışı konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Gümrük sözcüsü Ruhullah Latifi, Cumhurbaşkanı Reisi hükümetinin göreve geldiği geçtiğimiz 9 ayda, ülkenin petrol dışı ihracat hacminin 84 milyar doları bulduğunu söyledi. Ağustos 2021'den Mayıs 2022'ye kadar olan 9 aylık dönemle ilgili dış ticaret verilerini duyuran Latifi, reisi hükümetinin göreve geldiği son 9 ayda İran'ın dış ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla miktar bazında %8 artışla 126 milyon tona, değer bazında ise %36 artışla 83 milyar 971 milyon dolar olarak kayıtlara geçti diye belirtti. Reisi hükümetindeki 9 aylık dönemde 127 milyon tonluk ticaretten 94 milyon ton ağırlığında 39 milyon doların ihracatın payını oluşturduğunu ifade eden Latifi, bu açıdan bir önceki yıla kıyasla sırasıyla %3 ve %31 artışla yaşandığına dikkat çekti. Yeni hükümette ithalat verilerine de değinen Latifi, 9 ayda 32 milyon ton mal ülkeye ithal edildi. Değer olarak 44 milyar dolarlık ithalata tanık olduk. Bu açıdan da sırasıyla %29 ve %41 artış yaşandı diye ekledi.
Şehri gazetesinde Dünya Bankası'nın İran'ın ekonomik büyüme tahminini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Dünya Bankası İran'ın bu yılki ekonomik büyümesine ilişkin tahminini revize ederek İran ekonomisinin bu yıl %3,7 oranında büyüyeceğini ve bunun bu yıl dünya ortalama ekonomik büyümesinden daha yüksek olacağını duyurdu. İran'ın bildirdiğine göre Dünya Bankası son raporunda İran'ın 2022'deki ekonomik büyümesine ilişkin tahminini revize etti ve daha önce İran ekonomisi için bu yıl için %2,4'lük ekonomik büyüme öngörürken yeni raporunda İran'ın ekonomik büyümesinin 3,7'ye ulaşacağını ilan etti. Dünya Bankası raporunda şunları yazdı. İran ekonomisinin koronanın sona ermesi ve yüksek petrol fiyatları nedeniyle 2022'de %3,7 büyümesi bekleniyor. Dünya Bankası son Dünya Ekonomik Vizyon raporunda bu yıl küresel ekonomik büyüme tahminini %2,9'a indirdi ve Rusya ile Ukrayna savaşı ve koronavirüs pandemisinin etkileri nedeniyle dünya ekonomik büyümesinin yavaşladığını kaydetti. Dünya Bankası ayrıca Batı Asya bölgesindeki ekonomik büyümenin geçen yıl %3,4'ten bu yıl %5,3'e çıkacağını tahmin etti. Dünyanın diğer bölgelerinden farklı olarak Batı Asya, enerji fiyatlarındaki önemli artış nedeniyle 2022'de bir önceki yıla göre ekonomik büyümede artış görecek.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. velayet güneşinden.
Kıymetli dinleyicilerimiz, Velayet Güneşinden adlı programımıza hoş geldiniz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Hümeyni'nin sadık öğrencisi ve layık halefi Ayetullah Hamene'nin her yıl İmam Hümeyni'nin vefat yıl dönümünde olduğu gibi bu yılda imamdan söz ettiği konusunu ele alacağız.
Her yıl İmam Hümeyni'nin vefatı yıl döneminde sadık öğrencisi ve layık halefi Ayetullah Hamene'yi imamdan söz eder ve herkesi coşturacak şekilde bu göksel ruhu anlatır. Yüce İmam, İslam Cumhuriyeti'nin ruhudur. Bu ruh İslam Cumhuriyeti'nden alınırsa ve ilgisize uğrarsa duvarda izi kalacaktır.
İslam İnkılabı'nın kurucusunun vefatının 33. yıl dönümü merasiminde Ayetullah Hamene'yi ilk önce özlemlerinden bahsetti. İmamı ve her yıl imamın Pak Türbesi'nin etrafında düzenlenen bu sıcak ortamı özlemiştik. Bu toplantının, bu sıcak ve anlam dolu ortamın bu yıl tekrar düzenlenmesinden dolayı Allah'a şükrediyoruz. Benim bugünkü konuşmam sevgili ve yüce imamımızın kişiliğinin bazı yönleri hakkında olacak. Aşkı her ne kadar anlatsam, açıklasam, aşka gelince yine utanırım aşktan.
Ayetullah Hamene'ye göre imam sadece dünün imamı değildir. Bugünün de, yarının da imamıdır. Bu inkılabın ikinci adımının ulusal ve inkılapçı sorumluluğunu üstlenecek ve bu ülkenin geleceğini yönetecek olan genç ve akıllı neslimizin gerçek bir yazılıma ihtiyacı var. İran'ı ve İran milletini zirveye çıkaracak bu inkılap yolunu doğruca kat etmesi için ona yardımcı olabilecek güvenli ve kapsamlı bir yazılıma ihtiyacı var. Hızlandırıcı, yardımcı ve hatta bazı durumlarda evrim yaratabilecek bu yazılım imamın dersleridir. İmamın sözlerinde de davranışlarında da aranabilen ve bulunabilen dersler.
İslam İnkılabı rehberi İmam Hümeyni'nin kişiliğini, yönlerini büyük bir alçak gönüllülükle anlatıyor. Ve bu Ayetullah Hamene'nin kendi kendini inşa etmiş ve erdemli ruhunu göstermektedir. Ayetullah Hamene'yi şöyle buyuruyor. Aslında devrimin şimdiki nesli, özellikle genç neslimiz, sevgili imamı tam olarak tanımıyor ve anlamıyorlar. İmamın yüceliğini bilmiyorlar. İmamı benim gibi hakirlerle kıyaslıyorlar. Oysa aradaki mesafe çok fazladır, astronomiktir. İmam, İran'ın kişiliğini doruğun ucuna ulaştıracaktır.
Ayetullah Hamene'yi imamı devrimler tarihinin en büyük devriminin lideri olarak nitelendirdi ve iki ünlü çağdaş devrimin, yani Fransız devrimi ve Sovyet devriminin sürecini İslam devrimiyle mukayese ederek şöyle dedi. Bu iki devrim, yani Fransız devrimi ve Sovyet devrimi, her ikisi de halk tarafından zafere ulaştırıldı. Halk onları zafere ulaştırdı ama devrimin zafere ulaşmasından sonra halk bir hiç oldu. Halk kenara itildi. Sonuç olarak bu iki devrim başlangıçlarındaki halkçı yollarından hızla saptı.
İslam İnkılabı rehberine göre İslam devriminin diğer devrimlerden temel farkı maneviyatın varlığı ve insanın maddi ve manevi ihtiyaçlarına dikkat etmesidir. Ayetullah Hamene'yi şöyle buyurdu. İslam İnkılabı milletin varlığıyla, milletin vücudu ve ruhu ile zafere ulaştı. Ancak zaferden sonra halk kenara itilmedi. 50 gün, yani devrimin zaferinden 2 aydan kısa bir süre sonra ülke çapında bir referandum yapıldı ve halk İslam Cumhuriyeti düzenini seçti. O günden bugüne arada 43-44 yıl geçmişken bu ülkede 50'ye yakın seçim yapılmış ve halk sahadadır, seçiyor, oy veriyor. Devrimin büyüklüğü de işte budur. İmam böyle bir devrimin lideriydi.
Tahran Radyosu.
İran'ın Müslüman milletinin varlığı İslam devriminin zaferindeki kesin faktördü. Ancak Ayetullah Hamenei'ye göre milyonlarca insanı farklı kitlelerden sahaya getirebilen, onların varlığını sahada sürdürebilen, ümitsizliği onlardan uzaklaştırabilen, onlara hareket yönünü öğretebilen o güçlü el, o çelik kişilik, o emin yürek, o zülfikarvari dil, büyük imamdı, büyük Hümeyni'ydi.
Ayetullah Hamenei, İmam Hümeyni'nin liderliğini mücadele alanının belirlenmesinde anlam dolu olarak değerlendirdi. Öyle ki farklı zamanlarda referandum yapılmayı ve İslami hükümete oy verilmeyi sağlayarak ve kutsal savunma sırasında devrim karşıtıyla mücadele etmeyi sebep olarak hatta vasiyetname yazarak kendisinden sonraki durumu ve planı aydınlatmıştı.
İslam İnkılabı rehberine göre imamın tüm başarıları onun kişisel özelliklerinden ve Allah'la olan samimi ilişkisinden kaynaklanıyordu. Ve şöyle diyor. Birincisi, o nezih ve dindardı. İmam kelimenin tam anlamıyla takvalı ve pak bir insandı. İkincisi, maneviyat ve irfani haller ehliydi. Ruhsal incelik ehliydi. Adab-ı salat, şerh-i hadisi, cunud-ı akl ve cehl gibi bu manevi kitapları İmam yaklaşık gençliğinde ya da orta yaşlılığının başlarında yaklaşık 40 yaşındayken yazmıştı. İmam destan ile irfan arasında toplanmıştı. Hem destan yaratıcıydı hem de bilgi ve maneviliğe sahipti. Ahlak bakımından kelimenin tam anlamıyla cesurdu, hikmet ve mantığa sahipti. Hesaplamacıydı, hesaplamasız iş yapmazdı ve harekete geçmezdi. Asla umutsuzluğa kapılmazdı. Kelimenin tam anlamıyla dürüsttü. Hem Allah'a hem de halka karşı dürüsttü. Sözünü tutuyordu. Çok düzenli, dakik ve gerçek anlamda tevekkül ehliydi. İlahi vaade inanırdı ve Allah'ın vaadinden emindi. Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. Bunlar İmamın kişisel özellikleriydi.
Ayetullah Hamenei, imamın tüm faaliyetlerinin temelini Tanrı için ayaklanma olarak nitelendirdi ve şunları kaydetti. Allah için ayaklanma her zaman aynı değildir. Ancak hepsinde Tanrı için ayaklanmanın hedefi sadece bir şeydir. Ve bu hak ve adaleti tesis etmek ve maneviyatı yaygınlaştırmaktır. İslam İnkılabı rehberine göre İmam Hümeyni'nin mücadele sırasındaki hareketi ve izlediği yol birkaç önemli noktaya sahipti. Halka karşı açık sözlüydü ve onlara güveniyordu. Halkın çabalarının değerini bilirdi ve yüreklere umut verirdi. Siyasi modelinde de çelişkili görünen ikilileri birbirleriyle uyumlu hale getirirdi. Şimdi birçok kişi imamın tasarladığı ve kurduğu okul ve modelin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini öğrenmek istiyor.
Ayetullah Hamenei şunları belirtti. Vereceğim cevap ülke gerçeklerindeki bilgilere ve doğruluğa dayanmaktadır. Cevabım olarak tüm bu konularda büyük başarılar elde ettiğimizi söylüyorum. Tabii ki başarısızlıklarımız az değildi. Hem ilerlemelerimiz hem de zayıflıklarımız ve başarısızlıklarımız vardı. Burada da imam bizi bir gece yönlendirmiştir. Bu konuda da imamın yönlendirmesi bize yardımcı oluyor. Ömrünün son yılında imamın şehitlerin çocuklarına hitaben bir açıklaması vardı. İmam şöyle diyordu. Sizin karneniz gayretinize bağlıdır. Ne kadar çaba gösterirseniz karşılığını alacaksınız. İmamın buyurduğu sözlerin devamı şöyledir. Bugünün dünyasında hayat, irade okulundaki hayattır. İradeye bağlıdır. Nerede millet ve yetkililer sahaya güçlü bir iradeyle girerse başarı vardır. Nerede iradeler zayıflarsa, çaba azalırsa geride kalmışlık vardır.
İslam İnkılabı rehberi, İslam İnkılabı'nın başlangıcından itibaren düşmanın geniş cephesinin sahaya girdiğini hatırlattı. Nedeni de İslam sisteminin zulme ve haksızlığa karşı çıkmasıdır. Zulme ve emperyalizme karşı olduğunu söyleyen İslam Cumhuriyeti doğal olarak zalimleri kendisine karşıt eder. Ayetullah Hamene'yi İslam sistemiyle batılı sistemlerin düşünce ve yaşam tarzları arasında mesafe ve sınır oluşturmayı imamın temel meselelerinden biri olarak değerlendirerek şunları kaydetti. İmamın büyük bir avantajı millete direniş kavramıyla tanıştırmasıydı. Birçok durumda uluslar bir şeyler de arar ama direnme gücüne sahip değillerdir. Baskı uygulandığında geri çekilirler. İmam bu şekilde İran milletini yetiştirdi, bu şekilde güçlendirdi. Bu millete direnişi enşekte etti. Bu nedenle bugün İran ulusu tamamen dirençli ve tamamen sağlamdır.
Ayetullah Hamene'yi düşmanların psikolojik baskı ile ülkeyi vurma umudunu ve halk protestolarına umut bağlamalarını yanlış olarak nitelendirerek şunları söyledi. Devrimin başlangıcında İslam Cumhuriyeti'nin 6 aydan fazla yaşayamayacağına ve düşeceğine dair söz veriyorlardı. Sonra bu 6 ay geçtikten sonra 6 ay daha bunu uzattılar ve 6 ay sonra derlerdi. Bu 6 aylardan 80'i aşkın 6 ay geçti. O gün narin bir fidan olan İslam Cumhuriyeti bugün güçlü ve köklü bir ağaç olmuştur. Her geçen gün daha da güçlenmiştir. Orada hesapları yanlıştı, burada da yanlıştır.
İran halkının dinden, din adamlarından ve İslami sistemden yüz çevirdiği propagandası Ayetullah Hamene'nin işaret ettiği Amerikalı danışmanların yanlış hesaplarına bir örnektir. Ayetullah Hamene'yi şunların altını çizdi. Eğer bir kişi halkın devrime, mücadelelere ve mücahitliklere eğilimini anlamak istiyorsa Şehit Kasım Süleymani'nin milyonluk kişilik cenaze törenine baksın. Parçalanmış vücudu milyonlarca insan tarafından uğurlandı. İslam Cumhuriyeti için canını feda etmiş bir devrimci, savaşçı ve mücahit, insanlar onu böylece andılar ve saygı gösterdiler. Bu bir örnek. Daha birçok örnek var. Örneğin alimler. Merhum Ayetullah Safi Golpaygani bir taklit merciydi, bir fıkıh bilginiydi. Bu adamın cenaze töreninde insanların ne kadar büyük bir hareket sergilediğini gördünüz. Bu imamın dersinin bu büyük milletin üzerindeki etkisinden kaynaklanıyordu.
Ayetullah Hamene'yi konuşmasının sonunda birkaç tavsiye ile gençlerden devrim karşıtları ve düşmanın İslam inkılabını kimliksizleştirmesine ve devrimin hakikatini ters ve yanlış göstermelerine, imamın hatırasının toplumda solmasına izin vermemelerini istedi. Düşmanın yalanını, hilesini ve psikolojik savaşını ifşa edin. Ayetullah Hamene'yi bu psikolojik savaşın yeni bir örneğine atıfta bulunarak şunları kaydetti. Geçenlerde Yunan hükümeti Amerikalıların emriyle ülkemizin petrolünü çaldı. Ancak İslam Cumhuriyeti'nin özverili ve yürekli savaşçıları düşmanın petrol gemisini ele geçirdiğinde geniş propagandalarında İran'ı hırsızlıkla suçladılar. Oysa bizim petrolümüzü çalan onlar da çalıntı malı geri almak hırsızlık değildir. Halkın iman sermayesini salih amel üretmek için kullanmak ve inkılapçı yetkilileri takdir etmek İslam İnkılabı rehberinin gençlere son tavsiyesiydi.
Değerli dinleyiciler, Velayet Güneşinden isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bu programda bizimle birlikte olduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Bizi parstoday.com üzerinden takip edebilir. Görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ira üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Ankara'da üçlü görüşmelerin başlaması.
Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki askeri saldırılarını sürmesi.
Pakistan Başbakanı'nın Türkiye ziyareti.
Ve Türkiye'de ekonomik krizin devam etmesi.
Bugünkü sohbetimizin ana başlıkları.
Şimdi detaylar.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları 6 Haziran'da Ankara'da bir araya geldiler. Ankara'daki üçlü görüşmelerin gündem maddelerinin geniş yelpazeleri olduğu ifade ediliyor. Uzmanlar enerji alanda 3 ülkenin işbirliği yapmasının bu görüşmelerin önemli kısmını teşkil ettiğine inanıyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan Dışişleri Bakanları ile Ankara'da bir araya geleceğini duyurmuştu.
Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkmenistan enerji alanında ortak işbirliğini geliştirmek isterken, geçtiğimiz sene İran, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında Türkmen doğalgazının İran üzerinden Azerbaycan Cumhuriyeti'ne sıvı konusunda önemli bir anlaşma imzalanarak Türkmen doğalgazının bölge ülkelerine ihracı kolaylaştırılmış oldu. Bundan önce Türkmen ve Azeri yetkilileri Amerika ve Avrupa Birliği'nin tavsiyesi üzerine Hazar Denizi'nin dibinde Trans-Hazar denilen boru hattını inşa etmeye gayret gösteriyorlardı.
Ancak Hazar Denizi'ne kıyıdaş olan ülkelerin çevresel çekinceleri yüzünden bu proje hayata geçirilemedi. Bunun ardından İran, Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında üçlü swap anlaşmasının imzalanmasıyla Bakü ve Aşgabat liderlerinin söz konusu hedeflerinin önemli bir kısmı İran'ın yardım ve işbirliğiyle gerçekleşmiş oldu. Geçen Ekim ayında Eko toplantısının oturum kulisinde Türkmenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti liderleri İran'ın yardımıyla yılda 2 ila 3 milyar metreküp miktarında doğal gazın transferi konusunda anlaştılar. Geçtiğimiz hafta içinde de 3 ülke yetkileri bu rakamı 2 katının üzerine çıkarmayı kararlaştırdılar.
Geçen hafta Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit Operasyonu devam ediyor. Bu operasyon çerçevesinde Türk askerlerince 6 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi. Geçtiğimiz senelerde Türk Silahlı Kuvvetleri Irak ve Suriye'deki mevcut şartlar sayesinde bu iki komşu ülkenin topraklarının bir kısmını sorunsuz şekilde işgal etmeyi başarmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak ve Suriye'ye saldırıları Şam ve Bağdat yetkililerinin peş peşe itiraz ve eleştirilerine rağmen devam ediyor.
Bu ülkelerin yasal hükümetleri şimdiye kadar defalarca Türkiye'yi Güvenlik Konseyi'ne şikayet etmişti. Buna rağmen Güvenlik Konseyi daimi üyeleri işgal edilen ülkelerin şikayetlerini görmezden gelmiştir. Bağdat yönetimi son sıralarda resmen bir kez daha Türkiye yönetimini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne şikayet etti. Iraklı yetkililerin bu çabalarına ilk tepki Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde bazı Türk askerlerinin hayatını kaybetmesine işaretle Ankara'nın askerlerinin kanının yerde kalmasına izin vermeyeceğini belirterek Türkiye Savunma Bakanlığı Irak ve Suriye topraklarında PKK üyelerine karşı saldırıların aralıksız şekilde devam edeceğine vurgu yaptı.
Bu tepkiler Bağdat yetkililerinin endişelerini daha da yoğunlaştırmaktadır. Bunun için Bağdat yönetimindeki yetkililerin tepki ve itirazlarının ardından Irak parlamentosu üyeleri de ülkelerinin Türk askerlerince işgal etme politikasına karşı protesto dozunu artırmıştır. Bu bağlamda Irak parlamentosunda El-Fetih İttifakı üyesi Mehdi Taki, Bağdat'ta gazetecilere yaptığı açıklamada Irak milletvekillerinin Türk askerlerini bu ülke topraklarından çıkarma çabalarını teyit ederek şimdiye kadar Bağdat yetkilileri ve uluslararası camianın Irak topraklarını işgaline karşı sessizliği ve Türkiye'nin bu ülke topraklarına saldırı politikasının devamının bu ülkede Türk askerlerinin varlığını artması için daha fazla zemin sağladığını ve işgal alanının genişlemesine yol açtığını vurguladı. Şimdi konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Abdülmenaf Kıran'ın görüşlerini dinleyelim.
Bu tür Kürdistan bölgesel hükümetin içinde, toprakları içinde operasyonlar yaparak Kürtlerin tepkisine neden oluyor. Yani ben tahmin etmiyorum ki yani en ufak bir milli duygu taşıyan bir Kürt bu tür operasyonları yani hoşnutlukla karşılamaz. Onu söyleyeyim. Belki doğrudan çıkıp tepki göstermez ama sandığa gittiği zaman en azından orada da bu tür operasyonları yapan bir siyasi partinin hükümet olması istemez. Oyunda da oy kullanmaz. Benim kanaatime göre bu operasyonlar Kürt seçmen arasında AKP'ye oy kaybettiriyor. Fakat zaten AKP de daha çok Kürt seçmene değil, gördüğüm kadarıyla tamamen Türkiye'deki milliyetçi çevrelere, ulusalcı, ırkçı kesime, muhafazakar kesime dayanmak istiyor. Oy deposunu orada görüyor. Ama yani bütün bunlar da tutmaz. Tutmaz, niye tutmaz? Çünkü evet güvenlik çok önemlidir. Bütün ülkelerde güvenlik önemlidir ama güvenlik tek başına da bir hükümeti ayakta tutmaya yetmez veya halkın desteğini sağlamaya yetmez. Bugün Türkiye'de enflasyon resmi rakamlarla %60'ın üstündedir. Dünya genelinde %9'dur. Yani biz dünya genelinin yaklaşık olarak 7 katı, 9 katı resmi rakamlara göre yüksek bir enflasyon yaşayan bir milletiz, bir ülkeyiz. Yani hakikaten dışarıda istediği kadar çırpınsın veya ne bileyim operasyon yapsın, bu ona artık oy olarak geri geleceğine ben inanmıyorum. Yani kaldı ki PKK'nın de Kürt seçmen arasında, Kürt halkı arasında ciddi bir desteği kaldığına da inanmıyorum. Kürtler de biliyorlar ki artık yani Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı silahlı mücadeleyle herhangi bir şey elde etmemeyeceğini biliyorlar. Kaldı ki PKK'nın gayesi de bir şey elde etmek değildi. Gayesi bir şey elde etmiş etmek olsaydı Mersin Kürdistan hükümetine karşı direniş göstermedi. Mersin Kürdistan hükümetinin egemenliği altındaki veya yetkisi altındaki bölgelerin Bağdat'a bağlanması için çaba göstermezdi. Dolayısıyla sorun yani bir bence Kürtler bir otorite kurmasın, kendi siyasal geleceğini tayin etmesin sorunudur. Yoksa sadece PKK terörle mücadele sorunu olduğunu da düşünmüyorum. Yani Türkiye devleti oldum olası Kürtlerin siyasal bir hak elde etmesini kendi güvenliği için bir tehdit algısı olarak görmüştü.
Sayın Abdülmenaf Kıran'a görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Pakistan Başbakanı Türkiye'ye resmi bir ziyaret için başkent Ankara'ya gitti. Bültenimize konuya ilişkin raporumuza devam ediyoruz.
Türkiye, Şahbaz Şerif'in geçen ay Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından bölge gezisinin ikinci durağıdır. Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Pakistan parlamentosunda yapılan oylama ile Pakistan'ın 23. başbakanı seçildi. Pakistan başbakanı iki günlük Türkiye ziyareti sırasında ülkenin cumhurbaşkanı ve üst düzey yetkilileriyle bir araya gelerek bölgesel, uluslararası ve ikili ilişkileri görüştü. İki günlük gezide Şahbaz Şerif'e dışişleri, Ticaret ve Sağlık Bakanları eşlik etti.
Başbakanın ziyaretiyle ilgili yazılı bir açıklama yapan Pakistan Büyükelçiliği, bu iki ülke arasındaki liderlik diyaloğunun ve mevcut çok boyutlu stratejik ilişkinin daha da güçlendirilmesine yardımcı olacak ve bu eşsiz ortaklığı yeni zirveleri taşıma çabalarına yeni ivme kazandıracaktır ifadelerini kullandı. Pakistan ekonomik sektörde dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı karşıya olduğundan Şerif'in Türkiye ziyareti Pakistan'daki Türk kamu ve özel yatırımlarının önünü açmak için bir fırsat olabilir. Bölgede siyasi ve ekonomik nüfuz geliştirmek isteyen Türkiye'de Pakistan'ı ihracat pazarlarını geliştirmenin yanı sıra Afganistan'a yakınlık ve gelecekteki etkin bir varlık olarak görüyor. Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacmi son yıllarda 600 ile 800 milyon dolar arasında olmuştur ve ilk kez 2020 yılında 1 milyar dolara ulaştı. Fakat Pakistan'ın geniş piyasa kapasitesine ilaveten 220 milyonluk nüfusu dikkate alındığında bu rakam pek dikkat çekici değildir.
Türkiye'de yıllık enflasyon oranı son çeyrek yüzyılda yeni bir rekor sayılan %73'e ulaştı. Sohbetimizde bu haberle birlikte noktalamak istiyoruz.
Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Mayıs ayında enflasyonun bir önceki aya göre %2.98 artarak %39.33'e yükseldiğini, bir yıllık enflasyon ise %73.5'e ulaştığını bildirdi. Enflasyondaki bu artış AK Parti'nin Türkiye'de iktidara gelmesinden bu yana görünmemiş bir artıştır. Türkiye yıllar içinde birçok kritik kriz yaşamasına ve 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 3 haneli enflasyona ilaveten 1990'larda eşi görülmemiş bir enflasyon yaşadı. Öyle ki Fars Körfezi Savaşı ve küresel ekonomi dengesizliği olarak bilinen bu 10 yılda Türkiye'de 1994'te enflasyon %125'e ulaşınca 2001'de Türkiye ekonomik kriz yaşadı.
Türkiye'de AKP'nin çeşitli kabineleri ekonomik krizi çözmek için çeşitli para politikası stratejileri, örneğin dalgalı döviz kuru sistemi oluşturma, özel sektöre meydan verme, bankacılık sistemi reformu, faiz politikası reformu, şeffaflık ve enflasyonda hedef belirleme gibi uygulamalarda bulundu. Merkez Bankası'nın bağımsızlığının ardından bu stratejilerin uygulanması ve enflasyon hedefleme politikasının uygulanması sonucunda AKP hükümeti enflasyonu kontrol etmenin önündeki engellerden birini halkın güveni kazanarak aşmayı başardı.
Ankara'nın Türk ekonomisine yönelik net bir stratejisinin olmamasından kaynaklanan ani kararlara ek olarak mikro ve makro ekonominin çeşitli alanlarına müdahaleden söz edebiliriz. Örneğin enflasyon %20'nin üzerinde olduğunda banka faiz oranı ya sabit kalmalı ya da yükselmeli. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm talihsizliklerin temelinin yüksek faiz oranı olduğu şeklindeki ünlü sloganını öne sürerek faizi düşürdü. Bu mesele Merkez Bankası uzmanlarının bu konuda uyarmalarına rağmen gerçekleşti. Bu görüş ayrılığı Merkez Bankası Yönetim Kurulu'nun iki üyesinin görevden alınmasına ve Türkiye Merkez Bankası Başkanı'nın 1,5 yıl içinde ikinci kez görevden alınmasına yol açtı. Dolayısıyla ekonomik açıdan verimli kişilerin AK Parti'den ayrılması veya ihraç edilmesi mevcut durumda etkisiz olmadığı söylenemez.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.
Radio